Ayrım 5.
Başmüdür önündeki dilekçeleri karıştırdı. İçinden bir tanesini çıkararak, "Baş istekleri sağ siyasilerden ayrılmadır. Bir arada yaşamanın olanaksız olduğunu yazıyorlar. Ziyaretçilerini göndereceği iç çamaşır kolilerinin alınması isteği de var. Ayrıca sağ siyasilerden dilekçe yazanlar var." "Onlar ne istiyor?" diye sordu başsavcı. "Can güvenliklerinin tehlike altında olduğunu, tarafsız koğuşlara gitmek istediklerini yazıyorlar." Yüzbaşı hemen söze girdi. "Onları tarafsız koğuşa veremeyiz. Verirsek sayı dengesi bozulur. Yerlerini de dolduramayız. Ayrıca bu cezaevine diğer cezaevlerinden sağcı gönderileceğini pek sanmıyorum. Çünkü sayıları sınırlıdır bunların. Kaldı ki bunların pişmanlığı bizim için pek bir önem de arz etmiyor. Anlayışları sakat ama devletin yanındalar. Önemli olan diğerlerinin pişmanlığıdır. Bunlardan pişmanlık duyup da tarafsızlara gitmek isteyen olursa bekletmeden alıp vermeliyiz. A1'de şu anda kaç kişi var Duman Bey?" Duman Bey kurnaz, iş bilir, iş bitirir havasıyla, "Şu an tam 10 kişi var," dedi. Sonra göbeğinin üzerine kaykıldı. "Bana göre bunları ya karışık koğuşlara dağıtmalıyız ya da yanlarına eşit sayıda sağcı vermeliyiz. Eğer bunu yapmazsak bu adamları sıkı kontrol altına almalıyız. Sakıncalı işlerle meşgul olur, bin bir numara çevirirler." Yüzbaşı, "Aptallık ediyorsun," dercesine gülümsedi. Bir sigara yerleştirdi dudaklarına. Kafasında bir plan vardı. Ünlem ve soru işaretlerinin ağırlığı altında eziliyordu. "Bunların yanına sağcı veremeyiz. Çünkü elimizde fazla sağcı yok. 3-5 tane var ama onları yedekte tutmak zorundayız. Yarın çıkacak bir kavgada ağır yaralanan olursa yerlerini anında bunlarla doldurmak zorundayız. A1'lileri karışık koğuşlara dağıtmak ise çocukluk olur. Bu herifler tecrübelidir. Kart anarşi kurtlarıdır. Bakışlarına dikkat edin. Binbir Ali Cengiz tezgahı okunuyor. Çok düzgün, ısrarlı ve seri konuşuyorlar. Propaganda imkanı yakalamak için diyalog kurmak, lafı lafla vurmak, inceden tehdit savurmak karakter haline gelmiş bunlarda. Dosyalarını incelediniz mi? Bir hayli kabarıktır." "İçlerinde kaç katil var?" diye sordu başsavcı. "İçlerinde bildiğim kadarıyla katil yok. Ama bunların yanında katiller solda sıfır kalır." Sosyoloğun itirazı girdi araya aniden. "Yüzbaşı haklıdır. Bu adamları dağıtmayalım." Yüzbaşı sinek vızıltısı duymuş gibi kayıtsız bir ifadeyle, "Bu herifler yerlerinde kalmalıdır," dedi. "Zaten tretman planı da elebaşların ayrı bölümlerde tecritini öngörüyor." Başsavcı yanında oturan infaz savcısına, "A2 koğuşunda başlayan açlık grevinden diğer koğuşların haberi var mı Hüsnü Bey?" "Sanmıyorum," dedi yumuşak bir edayla Hüsnü Bey. "Eğer haberleri olsaydı beklemez hemen başlarlardı." Başsavcı yeniden, "Sol siyasiler arasında fraksiyon mücadeleleri var mı? Tespit edebildiniz mi Hüsnü Bey?" Hüsnü Bey alaycı bir havada gülümsedi. "Vardır tabii ama fraksiyon şefleri arasında bugün birlik daha ağır basıyor. Kaplanların tehdidi altında olan bir sürü de öküzler boynuzlaşmaz." Gülüşmeler oldu. Yüzbaşı zoraki ve tatsız bir biçimde sırıttı. "Onların arasındaki tepişme belki azalır ama ortadan kalkmaz. Onları birleştiren bugün bizim tahta copumuzdur. Aralarındaki hırlaşmayı sessiz ve daha ince şekillerde yürütüyorlar. Hırsların, kinlerin, küfürlerin, tezgahların mızrak başı bizim etimize bakıyor şimdilik." Bu konuşmalar olurken başmüdür fi yutmuş güvercin gibi düşünüyordu. Bıyıklarıyla oynayan psikolog bu cezaevinden bir an evvel gitmenin çarelerini araştırıyordu. Sosyolog konuşmaları iştahla dinliyor, göze girme, güven kazanma psikozuyla ikide bir söze giriyordu. Başmüdür onu dinlerken, "Bilim adamı değil, ağ yanaşması, bulunmaz bir dal kavuk, beygir ruhlu bir insan," diye düşünüyordu. O konuştuğunda, "Kes ulan öküz," dememek için zor tutuyordu kendisini savcı Hüsnü Bey. Yüzbaşı konuşmasını bitirir bitirmez başsavcıya baktı. "Düşüncelerim konusunda acaba ne diyecek?" diye bekledi. Başsavcı Hüsnü Bey'e, "Grevcilerin taleplerinin tümünü reddedin. Bir avuç teröristle devletin pazarlığa girmeyeceğini kavramaları gerekiyor. Kavgaya katılanların tümünün ifadelerini alması için bugün Yıldırım Bey'i göndereceğim. Hücre cezasından mektup ve görüş yasağına kadar çeşitli cezalarla sıkıştırmak, yıldırmak, uslandırmak zorundayız. Burada kurulan düzenin yerine eşkıya kendi düzenini geçirmek istiyor. İşi başından sıkı tutmak, devletin tavizsiz, demir adaletini titizlikle uygulamak zorundayız. Sosyolog hemen atıldı. Gardiyanlar gevşek davranıyor savcı bey. Ciddi söylüyorum, uyarmak lazım. Bu sabah grevcilerin yanına gittim. Devlet güçlüdür, taviz vermez dedim. Revirdeki yaralıları da ziyaret ettim. Dilekçe verip tarafsızlara gitmeleri için teşvik ettim. Hiç konuşan yokmuş gibi söze girdi Hüsnü Bey. Efendim, tarafsıza gitmek için dilekçe veren sağcıları tarafsız koğuşlara versek ve dengeyi sağlamak için giden sağcıların sayısı kadar solcuyu da alıp müşahedeye versek nasıl olur? Başsavcıya yöneltilen bu soruyu sosyoloğun ani itirazı izledi. Yanlış olur. Eğer her dilekçe vereni tarafsız koğuşa alırsak, otokontrol uygulaması ortadan kalkar. Çünkü sağcıların %80'i tarafsıza gitmek istiyor. Tretman planında yer alan karıştır barıştır gerçeğini yok etmiş oluruz ki, bu da bizleri genelkurmay karşısında güç durumda bırakır. Genelkurmay sözünü duyarlılıkla karşılayan yüzbaşı Hüsnü Bey'e, "Dilekçe veren savcıları neden tarafsızlara vermemizi istiyorsunuz savcı bey?" Savcı kaşlarını çatarak, "Kim olursa olsun gitmek isteyen herkesi tarafsızlara vermeliyiz. Amaç ıslah etmek değil mi? Ben artık tarafsızım diyeni diğer militanlardan ayırmalıyız. Hayır, sen tarafsız değilsin diyemeyiz." Sosyolog yeniden atıldı. "Peki o zaman otokontrol politikası ne olacak? Karıştır barıştır diye bir kavram kalır mı ortada? Yüzbaşımın da gayet isabetli belirttiği gibi tarafsızım diyen solcuları derhal tarafsız koğuşlara verebiliriz ama sağcıları veremeyiz." Baş müdürün kulak memeleri titredi. Seyirmeye başladı sağ gözü. Derin bir sıkıntı soluğuyla boşandı. İçindeki gaz yüreğini zorladı. Parmaklarını kütürdetti, geğirdi, sigarasını soluklarken, "Dal kavuğun yükselme yolu çizme yalamaktan geçer. Habire yosma gibi kırıtır. Bir dürüst itirazına bin kalleşlik düşünür. Şarap gibi içer keyfiliği bir aferinin şerefine," diye düşündü. Hüsnü Bey'in sosyoloğa verdiği cevabın son cümlelerini dinledi sadece. Önümüzdeki dönemde birçok kişinin yaralanması, infazının yanması ve mağdur olması ihtimal dahilindedir. Bu durumu asgariye indirecek bir yol izlemeliyiz. Sosyolog, "Fakat savcı bey, sizin öneriniz otokontrolü ortadan kaldırıyor, ciddi söylüyorum," diye itiraz etti yeniden. Tartışma yüzbaşının ruhunu anafora çevirdi. "Bizi Ali Cengiz çıkmazına düşürecek önerilerin tartışılmasından kaçınmalıyız. Nehir akıyor, elimizde Musa'nın asası yok, onu tersine akıtamayız." "Evet evet, katılıyorum," diye atıldı sosyolog. "Benim mim koyduğumda buydu, şahane bir fikir, ciddi söylüyorum." Baş müdür paketten bir sigara çekti. "Vay alçak, vay ibnetor, abrakadabracı zibidi. Solcu yapacak beni bu yaştan sonra. Küfürbaz kesileceğim kaldırma yaşları gibi," diye iç geçirdi. Hayat mengeneden farksızdı. "Bu ay içinde müfettişler gelecek," diyerek ayağa kalktı başsavcı. "Etrafa çekidüzen verin. İstim üzerinde olun da zılgıt yemeyelim. Tretman planlarını aynen uygulamak zorundayız. Devlet bize teröristleri uslandırma, topluma kazandırma görevi vermiştir. Yumuşak metotlara karşı değilim. Ne yazık ki zorbaların pişmanlığının ebesi sopadır." Ilık bir sevinç dalgası bastı sosyoloğun içini. Gözleri ışıdı, gülümsedi iştahla. "Güzel ve isabetli bir fikir," dedi. "Ciddi söylüyorum, aynı görüşteyim savcı beyle. Koğuşlara, tecritlere, hücrelere, revirlere sık sık uğruyorum. Devlet güçlüdür diyorum. Keskin sirkenin küpüne zararı var diyorum. Yani..." Baş müdür alel acele tuvalete attı kendisini. Sigarasını dudaklarına yerleştirerek çömeldi ve başladı zevkle düşünmeye. "Yüzsüzlüğün en çirkefi yağcılığın hası. Bu kadar da olmaz. Konuşunca kararıyor alnının aynası," diye mırıldandı. Metresinin kızıl rujlu kahkahası çınladı kulaklarında. İçi gıcıklandı. Çatladı. Gülümsedi. Renkli hülyalara daldı. Rahatladı. Her biri küvetin bir yanında dalmıştı sohbete. Sonuna kadar açmışlardı muslukları. Boğum boğum, sımsıcak, sabun kokulu buğular yükseliyordu tavana. Köşede kalabalık bir grup, şen şatır, ördek yavruları gibi yıkanıyordu. Ufaklıkla Azeroğlu bir küvetin başındaydılar. Ufaklığın keyfi, garipliği, dobra dobralığı, dizginsiz ve özgür konuşmaları, kahkahaları görkemindeydi. Onun için hamam, sıkıntının kir gibi eriyip döküldüğü, düşüncenin özgürlüğe açıldığı, kayıtsızlık ve vurdum duymazlık zevkinin doruğuna tırmandığı ve de yaşam sevdasının şehvet tadına girerek rübaileştiği bir yerdi. Gayet ciddiye alıyordu hamamı. Dökünüp çıkmıyordu bir çingene bıçkını gibi. Tabii hamam derken de kıytırık cezaevi hamamını kastetmiyordu. Şöyle mollalara bismillah çektirecek, kocaman kubbesiyle, gün ışığı ve maviş buhar içinde, mermeri domur domur terleyen, geniş ve harlı göbek taşıyla, klasik Osmanlı hamamlarını kastediyordu. Bacaklarını lifliyordu Azeroğlu. Gülümsüyor, karşısında konuşan ufaklığın yüz ifadesini okumak için ikide bir kısıyordu miyop gözlerini. Ufaklık, sabunlu saçları, küçük burnu, değirmi yüzüyle buğuların arasında güleç bir çocuğu andırıyordu. Perçemi kıvrım kıvrımdı. ''Çocuğun olacak'' dedi koltuk altlarını liflerken. ''Güneş başlı bir çocuğun. Onunla geleceksin hamama. O güzelim gonca yeşili ya da kehribar karası kocaman gözlerine bakarak yıkanacaksın. İki ya da üç yaşında olacak. Çocukluğun baharında yani. Şöyle sırt üstü göbek taşına uzanarak göğsünün üzerinde oturtacaksın. İlginç konularda konuşturacaksın ve o konuşurken seyredeceksin. Ateş kızılı ağzını, minicik çenesini, burnunu, gamzesini. Kalçalarını lifledi. Su şakası yapanlara baktı. Kaynar su döktü betona. Lifi sabunladı, serdi, bağdaş kurdu üzerinde. Çocuk, dedi Azeroğlu, ne güzel bir sözcük. Düşündüğünü anında söyleyen, duru, yalın ve hesapsız konuşan mükemmel bir yaratık. Bağlılığın, dürüstlüğün, saflığın pınarı. Bana göre dünya proleterlerinin ve de tüm bilim neferlerinin gerçek, doğal öğretmenleri çocuklardır. Gerçek enternasyonalistler onlardır. Milliyetçiliğin, ırkçılığın, ataerkilliğin kırıntısını bulamazsın ruhunda onların. Bir an durdu. Elini kese torbasına sokarak kollarını keselemeye başladı. Köşede yıkananlardan bir tanesi horoz gibi öttü. Bir diğeri anırdı ihtiyar eşekler gibi. Miyavlama, havhavlar ve gülüşmeler izledi bunu. Hamama bir de sevgiliyle gideceksin dedi ufaklık. O taşkın süt meyvelerinin çifte güzelliğini seyredeceksin. Köpüklenen saçların kısrak yelesi gibi eti kavrayışını, o narin dişi sesin kubbede yankılanışını yaşayacaksın. Tenin fil dişi aydınlığı, mermerin aydınlığıyla öpüşecek. Kanına bu aydınlığın büyülü çağrısından mor bir kıvılcım düşecek. Azeroğlu güldü gevrek gevrek. 2-3 tas kaynar su döktü başına. Usuldan yaslandı duvara. Toprağı ve karıncaların uğultusunu dinler gibi dikkat kesildi yeniden. Garip insanlarız dedi. Gülünmeyecek şeylere gülüyoruz. Seni bilmiyorum ama benim çalışan kadın milletine karşı toprağa olduğundan daha derin ve kutsal bir saygım var. Bazen içimden zengin ruhlu bir kalender mülhidi gibi secde edesim geliyor kadın güzelliğine. Tepeden tırnağa cismani ve ruhani kadın güzelliğine. Sen hiç doğum sancısı çeken bir kadının gözlerini, alnını seyrettin mi? Dinledin mi inleyişini? Hayır, hatırlamıyorum, dedi ufaklık. Peki bebeğin ağzından ve bülüğünden öpen, öptükçe de renkli ve çılgın kahkahalar atan toy bir kadını? Hayır, dedi ufaklık. Bağdaş durumunu bozdu. Kıllı esmer bacaklarını keselemeye başladı. Azeroğlu'nun sorularından hoşlanmıştı. Peki arkadan seyredildiğini fark eden bir kadının yürüyüşündeki genel edayı ve kalçanın ritmik kıvraklığını ve mesajını dikkatle gözlemledin mi? Ufaklık ağır bir soruyla karşılaşmış gibi ciddileşti. Sabunu lifin üzerine koydu. İşaret parmağıyla alnının sabununu sıyırdı. Hayır sanmıyorum dedi. Peki son bir soru diye gülümsedi Azeroğlu. İçinin özlem ateşi gözlerinde ışıyan sevdalı bir kadının kollarındaki gücü, boynunda hissettin mi hiç? Maalesef, hanzoluğuma bağışla. Hayret ediyorum dedi Azeroğlu. Birbirimize ne kadar da benziyoruz. Aslında büyük dava adamları yaşamın ayrıntılarına, minnacık güzelliklerine bu denli kayıtsız kalamazlar, kalmamalılar. Ayrıntılardaki güzellikleri fark edemeyenler, görkemli güzelliklerin özünü de kolay kolay kavrayamazlar. Özeldeki geneli, yereldeki evrenseli göremezler. Haklısın dedi ufaklık. Gökteki yıldız cümbüşünü kadınlar alemine benzetiyorum ben. Sana göre bu yıldız cümbüşünün çoban yıldızı gibi ışıyanları hangileridir? Birisi Rosa Luxemburg'dur. Sevmenin, üretmenin ve dövüşmenin ustasıdır. Hayranlık uyandıracak derecede zeki, dürüst, tutkun ve duyarlıdır. İyi bir barikat bayrağı diyebiliriz ona. Kentin her yönünden görülen, kumaşında kurşun yanıklarıyla, dumanlar arasında onurla dalgalanan bir barikat bayrağı. Ufaklık büyük bir dikkatle tıraş ediyordu koltuklarını. Bayrak direğini andırıyordu. Buğular arasında dikilen incecik, esmer kolu. İhtiyar çamaşırlarını çiğniyordu. Kazım Hasan'a Elazığ'ın Afşin'den daha güzel bir kent olduğunu anlatmaya çalışıyordu. ''Var mı başka çoban yıldızı?'' dedi ufaklık. ''Ciang Ching var. Çeliğe ışıltısını emziren durusu. Bürokrasinin, yabancılaşmanın korkusu. Tutuklandı, demire vuruldu. Başını dimdik tuttu. Savundu davasını. Ciang Ching denilince kitle inisiyatifi, buğday uğultusu ve eşitliğin altın ilkesi geliyor aklıma.'' Bir tas soğuk suyla irkildiler. Çaktırmadan yıkanan Bilal'e baktılar. Dayanamadı Bilal, güldü. Habeşistan hırsızlarını andırıyordu. ''Ne konuşuyorsunuz öyle derin derin?'' diyerek yanlarına geldi. ''Hamamda konuşulmaz. Kuşlar gibi şakınır. İpekten yumuşak, iç açan, ballı türküler söylenir.'' ''Hele bir türkü tuttur da efkarlanalım.'' dedi ufaklık. Bilal hemencecik yanı başlarına oturdu. ''Sizi mi kıracağım?'' diyerek dirseğini dizine, elini kulağının dibine dayayarak başladı şakımaya. ''Karakoldan çıktım yan basa basa, ciğerlerim koptu kan kusa kusa. Beni vuran oğlan Konyalı Musa, anam Konyalı Musa.'' Gülüştüler. Bilal 32 incisini göstererek cıvık cıvık kikir dedi. Ufaklık dizinin üzerinde topladığı koltuk altı kıllarını alıp kokladı. Suratını ekşitti. ''Ne kadar zavallı ve berbat bir sesin var.'' dedi. ''Bilal-i Habeş'in soyundan olsaydın dinlerdik zevkle. İyi ki de işkencede konuşmayanları konuşturmak için götürmüyorlar seni. Yanı başlarında bir türkü söylesen hezeran bülbülü kesilirler.'' Bilal tas tas su boca etti kellesine. Keyifli kahkahalar attı. Uzun uzadıya bir vay çektikten sonra yeni bir türküye başladı. ''Yüce dağ başının vay vay, karı ben olsam vay vay. Yarın çiçek olsa vay vay, arı ben olsam vay vay. Sen kıvrak, kaydırı kubbak havaları daha iyi söylersin. Vay vayları fazla kaçırarak türküyü öldürüyorsun.'' dedi ufaklık. Bilal'in ağzı kulaklarına vardı. Lifini sabunladı. Ufaklığa göz kırptı. Lifi uzattı. Bir göz daha kırptı zevkle. ''Türkünün karşılığını ödemelisin lifle.'' dedi. Bir türkü karşılığında sırtını keseletmeyi ya da liflemeyi adet edinmişti. Bu sırada nöbetçi gardiyan kapının demir mazgalını şangırtıyla açtı. ''Yarım saatinizin dolmasına 5 dakika var. Sağınızı solunuzu kaşımayın, toparlanın.'' dedi. İhtiyar başını sabunlaya sabunlaya gardiyanın göz bebeklerine dikildi. ''Ben daha yeni kaşınmaya başladım.'' dedi. ''25 dakikada 20 günlük çamaşırlarımı ancak yıkayabildim. Cuntadan ricam, yıkanmam ve etek tıraşım için 15 dakika mühlet tanımasıdır. Maslahatımı mantardan korumam ve kollamam için şarttır bu.'' Gardiyan saf saf bıyıklarını sıvazladı. İhtiyarın kısacık donuna, ince uzun bacaklarına, kılsız tahta göğsüne baktı. ''Kafayı yemiş galiba.'' diye düşündü. Sonra sigarasını tellendirdi, mazgaldan içeri üfledi, öksürdü zorlu zorlu. ''Banyonun cuntayla ne alakası var? Başgardiyanlık bakıyor.'' dedi. Millet kahkahayı koyuverince afalladı. ''Çabuk olun.'' diyerek kapattı mazgalı. İhtiyar, ''Adı ne bu gardiyanın?'' diye sordu Hasan'a. ''Cemşit Ağa'dır. Allah'ın kepçeyle akıl dağıtırken unuttuğu tek kul budur.'' Bilal bağırdı sırtını lifletirken. ''En sevdiğim gardiyan Cemşit Ağa'dır. Aksiliğine bakmayın, koyun gibi saftır. Söylenen her şeye inanır. Şakayla ciddiyi ayırt edemez.'' Az sonra Cemşit Ağa geldi. Mazgaldan şöyle bir süzdü içerisini. ''Haydın bakalım.'' dedi. ''5 dakikada fazladan yıkandınız.'' ''Allah sana fazladan 5 yıl ömür versin Cemşit Ağa.'' dedi Kazım. Cemşit Ağa, çevrede başka gardiyan var mı diye sağına soluna baktı. Bakışlarını yumuşattı, babacanlaştı. ''Haydin bakalım, hızlanın biraz.'' diye üsteledi. Çabuk çabuk giyinip toparlandılar. Arandıktan sonra uzun koridorlardan, koğuşların önlerinden geçerek A1'e girdiler. Koğuşta ummadıkları 4 kişiyle Çilçil İbo, Muhtar, Topçu ve Mestan'la karşılaştılar. Kucaklaştılar sevinçle. Hemencecik 3 demlik çay ısmarladılar. Geçtiler yemekhaneye. Peş peşe sorular sorarak ilgiyle dinlediler yeni konuklarını. Muhtarın sol gözüne kısmen ak bir perde inmişti. Çilçil'in kırılan burnu iyice şallaklaşıp sarkmıştı ağzına. Deli Mestan hariç her üçünün de kafasında ak şeritler halinde dikiş izleri vardı. Gece yine uyuyamadı. Yastığı kucakladı. ''Ya Gani Settar, ya Bismillah.'' deyip bileğini ısırdı. Nar suresini 3 kere okudu. Görüş yerinde anasının nasihatlerini anımsadı. Beladan uzak dur yavrum. Arkadaşlarına sözün geçer, onlara vaaz veren, namaz kıldıran, imamlık eden sensin. Toprak azizdir, toprak gibi uslu dursunlar. Solcuların kışkırtmalarına çanak tutmasınlar. Geceleri uyuyamıyorum, engerek kuyusuna düşüyorum. Nişanlının iki gözü iki çeşmedir. Yerin göğün sahibi büyük Allah'ım elbet bir kapı açar, çevirir kara bahtını bahara. Her geldiğimde müdürlere yalvar yakar oluyorum. Oğlumu tarafsızlara alın diyorum. Ne diyeyim, hükmüm yok, dinletemiyorum. Sola döndü, yüzü koyun hayallere daldı. Nişanlısına baktı sonra. Kocaman kara gözleriyle, çiçekli eşarbının altında masum masum gülümsüyordu. Yeniden arkasını okudu fotoğrafın. Bu cansız hayalim, nişanlım imama yadigar olsun. Senin için perişan olan Gülseher, Allah'a duacıdır. Fotoğrafı çevirdi. Dikkatini ve açlığını dolgun memelerine yöneltti kızın. Saatine baktı, 2. Sağa dönerek karşı ranzalarda mışıl mışıl uyuyan solcuları seyretti. Bu gece acaba nöbetçileri kim diye merak etti. Bu alçakların nöbetçileri delik başında fare bekleyen kediler gibi battaniyelerinin altında kıpırdamadan sabaha kadar gözetliyorlar bizi. Kendi nöbetçilerinin uyanık olup olmadıklarını merak etti. Davut görevine düşkün, sorumlu ve fedakardır, uyumaz. Ama bil canı bilemem. Üç kağıtçıdır, uyuyabilir diye düşündü. Tam bu sırada solcuların ranzalarından ''Vurun ulan, faşiste vurun!'' diye gür bir sayıklama yükseldi. Ve aynı anda yatan sağcıların bir bölümü battaniyelerini fırlatarak kalktı. Solculardan da kalkanlar oldu. İmam sayıklamayı sezdiği için ranzalarında oturur bir durumda karşıya bakan arkadaşlarını itidale davet etti. ''Bir şey yok arkadaşlar, uyuyun, sayıklamadır.'' dedi fısıltıyla. Çevresine bakınarak uzandı yeniden. ''Bizimkiler tavşan uykusundalar. Nedir bu çektiğimiz Allah'ım?'' diye iç geçirdi. Sol ranzalarda fısıltılar, hafiften gülmeler vardı. Aldırmadı keferelere. Yorgunluğun tatlı ağırlığıyla uykuya daldı. Soluk kesen, doyumsuz, renkli düşlere kaptırdı gönlünü. Tanışıdığında derin derin inledi. Yastığına sarıldı. Aniden uyandı. Yine cenabet etti lanet şeytan diye iç geçirdi. Havlusunu alıp tuvalete gitti. Yıkandı soğuk suyla.